Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ekonomi gündemine hoş geldiniz. Sevgili Eser Karakaş'la ben Güldem Atabay yine bu hafta beraberiz. Hoş geldin Eser.
Merhaba Güldem, nasılsın? Ne var ne yok?
İyilik, havalar soğuyor. O tarafta da kar başlamış. İşte öyle kış kendince ilerliyor. Covid-19 ilerliyor. Aşıları bekliyoruz Türkiye'de. Sizde ne var ne yok o konularda?
Valla ben sabahleyin işte benim buradaki eczaneye uğradım, bilgi aldım. Muhtemelen bir 15 gün içinde, 15 gün derken belki de Şubat başında aşılanacağım ben. Çünkü
evet, sıra ben, geldi yani.
Ben ikinci gruptadım. İlk grupta şeyleri yapıyorlar. İşte bu huzur evleri var, yaşlılar. Bir de 50 yaşın üzerindeki sağlık şeylerini yapıyorlar. Çok ilginç. Hepsini yapmıyorlar. 50 yaş ve yukarısı sağlık personeli yapıyorlar. İkinci grupta 50 yaşın altı sağlık personeli ve 65 yaş üstünü yapacaklar.
Evet.
Bu herhalde Şubat başı başlayacakmış. Ondan sonra numaralar verdiler. O numaradan randevu alacaksınız dediler. Hemen yani oraya gittiğin zaman da zaten şey geliyor. İkinci dozun randevusunu verecekmiş. Yani muhtemelen Fransa herhalde Nisan gibi bütün ülkeyi şey yapmış olacak.
Olacak. Burada da hani aşı nerede, aşı nerede diye bekleşiliyor ama bugün itibariyle işte sanıyorum sağlık çalışanlarına randevu verilmeye başlanacakmış. Biz Çin aşısıyla oluyoruz. Siz başka bir aşı oluyorsunuz. Pfizer aşısı değil mi bildiğim kadarıyla?
Pfizer.
Bakalım farkın ne olduğunu deneysel olarak görmüş olacağız biz de.
Evet, deneysel olarak göreceğiz.
Evet.
Yani
geçen hafta programı yapamadık. Benim beceriksizliğim sayesinde programı yaptık ama sevgili dinleyiciler ben kaydetmeyi beceremediğim için program kayboldu. Bu hafta dolayısıyla biraz belki geriden almak lazım. Ama yine gündemden geriye bakalım. Bugün işte Amerika'daki olaylar eşliğinde.
Bir şey söyleyeyim geçmeden buraya. Ne olur. Çok özür diliyorum.
Rica ederim.
Yani işte, Türkiye ilginç bir ülke. Ben yani buradan Türk televizyonlarına bakıyorum. Öyle iddialar ortaya atılıyor ki, o kadar vahim iddialar ki bunlar. Ya bunların mutlaka yanıtlanması ve çürütülmesi lazım.
Eğer, ama üç maymun değil mi? Görmedim, duymadım, bilmiyorum.
Hayır ama ortada kalıyor.
Evet.
Türkiye'nin böyle bir özelliği var. Ben bunu senelerdir söylerim. Şimdi ben sana burada küfür etsem, çok ağır bir küfür etsem, sen de bana ağır bir küfür etsen, şimdi bu ortalık olmaz. Dava açarız karşılıklı. Yani bir şey suçluyorsak. Sonra bunu kanıtlamaya kalkarız. Kimin söylediği yalansa ondan sonra o mahkum olur. Tazminatı en azından. Böyle bir şey olmuyor. Yani şimdi bu aşılarla ilgili iddia ediliyor ki işte bir bilmem 25 bin doz galiba mı ne şey gelmiş. Pfizer aşısı gelmiş.
Ya evet, asıl konu aslında herhalde o.
Ve hükümet ve işte çevresi, işte çevre yakın insanlar bu aşıyı olmuşlar güya diyorlar.
Açıklayanlar var işte Pfizer'ın aşısına oldum diye yakın çevre
içinde. Bir rektör var. Evet. Rektör, Erdoğan'ın da özel doktoru ondan sonra. Ama bu çok vahim bir iddia.
Öyle tabii, öyle tabii. Yani hem ses yok hem hani 25 bin doz alınıyorsa niye bu tam olarak oradan alınmıyor? O aşı ne zaman yapıldı? İşte Ekim-Kasım gibi yaptırdığını söylemiş beyefendi. Ekim zannediyorum okuduğumu hatırladığım. Evet. Biz Ocak ortasındayız şu anda halk olarak. Hem de Pfizer aşısı değil.
Zaten şey beni çok şüphelendirmişti. Çünkü bu o da çok bu anlamda biraz hastalık hastası bir adam. İşte o meşhur bir resim çıktı. Bir yemek videosu yayınlandı sarayda.
Tabii tabii, Irak'ta şey yoktu. Irak büyükelçisiydi.
Büyükelçi mi? Hatırlamıyorum şimdi. Ya orada mı videoda Erdoğan
maske yoktu Sayın Erdoğan'da.
Yani bunu yapacak insan değil o. Demek ki bir şeye güvendik bunu yaptı.
25 bin şanslı insan diyelim. 25 bin elit diyelim.
Yani burada hiç aklımıza gelmeyen sorular var. Şimdi bu aşıların 6 ay sonra tekrar rapeli gerekecek eski tabirle. Çocukluğumuzu öğrendiğimizde.
Evet.
6 ay sonra tekrar. Ama eğer 6 ay içinde bütün toplumu aşılayamazsan
rapelinde bir anlamı yok.
Bir anlamı kalmıyor.
Evet. Ya, bugün işte bu Amerika gelişmelerini izlerken CNN'de tabii hızlıca şeyler de konuşuluyor arada haberler içinde. İşte başladı aşılar, Haziran'a kadar bitmesi planlanıyor birinci tur, ikinci tur şeklinde. Bütün Amerika'nın Haziran'da bitecek, inşallah bu geride kalacak diye konuşuyorlar. Biz hani ne zaman başlayacağını bilmiyoruz. İkinciler işte hemen 15 gün arayla mı, daha İngiltere'nin yaptığı gibi daha uzun arayla mı, ne kadar sürecek, ne kadar geldi, gelen doz nüfusu ne kadar yetecek, öyle çok büyük belirsizlikler var. Dolayısıyla zaten hani ben dün Twitter'da da yazdım. Kaç aydır Covid okuyup duruyoruz. %50 aşı bağışıklığı ne demek? Demek ki bu hastalık yaz aylarından sonra bir tur daha gelecek demek. O zaman hani Türkiye ekonomisinde bunun etkileri olarak düşündüğümüz zaman demek ki biz bir tur daha kapanma yaşayacağız. Tam olarak 2022'ye sarkıtacağız bu olayı. Hani bu da böyle bilinmesi lazım bence. Farkındalığımızın olması gerekir.
Evet. Yani, burası Fransa'daki şeyler, Fransa için yaz sonu normal hayata döneriz gibi bir ifade kullandı.
Evet, gelişmiş ülke ve gelişmekte olan ülke olmanın bir farkı var tabii. O da işte sağlık sorunu ne kadar ele tutulur bir hale geliveriyor bir anda.
Evet.
Ya işte bunu derken bu taraftan geçen hafta kaçırdığımız programda Amerika'da siyasetinde olaylar var. Bugün giden Başkan Trump'ın tekrar azledilme süreci var. Oylamaları, tartışmaları var televizyonlarda. Canlı izleniyor. Bizim tarafın politika tarafında da Avrupa Birliği ile yakınlaşma mesajları var. Bir taraftan bizim yerimizi Avrupa almanız lazım deniyor. Bir taraftan yine Cumhurbaşkanı'nın koalisyonu genişletme çalışmaları var. Muhtemelen koalisyonun şu andaki oy oranı iktidarı korumaya yetmiyor belki de. Daha küçük, daha farklı ya da merkez sahne ya da daha aynı yelpazenin o tarafındaki partilerle bir takım görüşmeler var ama pek bir yere varacak gibi değil. Onları izliyoruz ama hani ben kendi adıma bunların sonucunda erken bir seçim beklemiyorum. 2021 hatta 2022'de. Onun dışında veriler açıklandı. Pazartesi günü düşmeye devam eden, %12.7'ye devam eden işsizlik oranıyla karşılaştık. Yılın son çeyreği itibariyle girişinde. Ödemeler dengesinde korkunç bir gerçek var. Cari açığın yaklaşık 38 küsur milyar dolara, yani gayri safi milli hasılanın %5.6'sına, 5.5'una kadar genişlemiş olması. Bu ne demek? 38 milyar dolar bu sene açık yaratıldı. Geçen senenin sonunda yaklaşık 10 milyar dolar fazla vardı. Yani 48 milyar dolarlık bir açık yaratıldı. Ve bunu bildiğiniz üzere finansman tarafına baktığımızda ne özel sektör doğrudan yatırımı var ne portföy yatırımı var. Aksine 10 küsür 11 milyar dolar portföy yatırımı ülkeden kaçmış. Bildiğiniz üzere Merkez Bankası'nın kaynaklarıyla finanse edildi. Bu bir gerçek olarak elimizde. Bugün de Kasım ayına ait sanayi üretim rakamı açıklandı. Orada da gördüğümüz geçen senenin Kasım ayına göre %11'lik bir artış var. Geçen sene Kasım ayı da ekonomik performans olarak fena bir Kasım ayı olmadığını hatırlarsak muazzam bir tempoyu aslında işaret ediyor. Son işte ilk çeyrek 4.5 büyümüştü Türkiye. İkinci çeyrek 9.9 daralmıştı. Üçüncü çeyrek 6.7 büyüdü. Son çeyrekte büyük ihtimalle 5.5'da 6 civarı bir yerlerde büyüme elde edecek. Bu da senelik büyüme oranını %2'ye yaklaştıracak. Ama elimizde ne var? Elimizde çok yüksek bir cari açık var. Elimizde çok yüksek bir enflasyon var. Elimizde çok yüksek bir kamu açığı var. Kamu finansman açığı var. Susayım. Sözü sana bırakayım. Neler söylemek istersin bu konular hakkında?
Teşekkür ederim. Ben de senin bıraktığın yerden şey yapayım. Türkiye ekonomisinde adeta her şey kötüye gidiyordu. Yani uzun bir süre. Ama kamu maliyesinin işte daha sağlam olması bir anlamda bir çıpar rolü görüyordu. Hı hı. Yani tutuyordu diğer şeyleri. Fakat şu anda önümüzde en iyi kamu maliyesi göstergesi olan hazine nakit dengesi var.
Bütçe dengesi... O da açıklandı, doğru, evet.
Hazine nakit dengesi var. Hazine nakit dengesi 2020'de aşağı yukarı milli gelirin 3.7'si.
Kadar açık.
Evet, yani 382 milyar TL aşağı yukarı şey var, TL olarak söylüyorum. Hazine nakit açığı var. Faiz dışı nakit dengesi, bu da çok önemli bir şey. O da yaklaşık 65.4 milyar TL.
Açık o da.
Yani açık tabii tabii.
Tabii. Yani vurgulamak için söylüyorum. Evet.
Kamu maliyesi ve hazine şey olmaktan Türkiye ekonomisi çıkıyor maalesef. Çık olmaktan çıkıyor. 2021'de bunun daha da artması işte bekleniyor. Ondan sonra bilmiyorum. Şimdi önce bunu söylemiş olayım. Yani bak hazine nakit dengesinin gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2017 ve 2018'de -1.9 her iki senede, 2019'da -3, 2020'de -3.7. 2020'de de bunun kapanma ihtimali olmadığı gibi genişlemesi son derece olağan olacak.
Evet.
Yani pandemi ortamında. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. Ondan sonra sen iş gücü istatistiklerine girdin. Özetledim. Çok teşekkür ediyorum. Ama artık iş gücü istatistikleri şey olmaya başladı.
Aslında onun özet, onun detayları hakkında ya da onun özet detayları hakkında konuşmadık. Hani ben başlık olarak evet, geçtim.
Blokaj olmaya başladı.
Evet.
Hile yapmıyorlar. Hile yapmıyorlar. Ama öyle bir metodoloji kullanıyorlar.
Bu ısrarla metodoloji değiştirilmiyor yani. Bu ekonominin sokaktaki gerçekle örtüşmüyor işte bu.
Hele bu pandemi döneminde o kullanılan metodolojinin ürettiği sonuçlar hakikaten komik. Yani en azından 2020 Ekim itibariyle bakıyoruz. Bak şey artıyor. Nüfus artıyor 15 yaş yukarı. Nüfus artıyor. İş gücü azalıyor.
Bunlar milyonlar milyonlar oluyor. Yani 1 milyon artı 1 milyon eksi.
1,5 milyonluk bir azalma var yaklaşık iş gücünde. İstihdam yaklaşık 1 milyon azalmış. İstihdam 1 milyon azalmış. Ondan sonra ama ne deniyor? Resmi işsiz sayısı 4005. Ve işsizlik oranı da yani resmi işsiz sayısı şey yani kaç demiştin sen?
12.7.
Ama eğer işte o metodolojiden yani şimdi herkese soralım burada. Sana şey geldiği zaman devlet pardon TÜİK görevlisi geldiği zaman iş arıyor musunuz diye sorduğu zaman birisine eğer o kişi ya artık iş yok piyasada ben bıktım iş aramaktan yoruldum aramıyorum diyorsa aa sen işsiz değilsin diyor sistem.
Evet.
Şimdi bu biraz şey.
Ya bu yanlış. Yani yanlış.
Zaten yanlış. Ya, evet. Ama yani bunun oranı, bu bir metodoloji. Dünyada da aşağı yukarı böyle bir metodoloji kullanılıyor ama dünyada bu şekilde iş bulamamaktan sıkılıp o şey sayısı çok az şeylerde. Türkiye'de bu oran o kadar yüksek ki. Ondan sonra. Dolayısıyla bunları hesaba katmamak bir anlamı yok. Ya şimdi kattığın zaman da geniş yani resmi işsiz sayısı 4 milyonken geniş işsiz sayısı 9.6 milyon birden. İkimizinden fazla. Tam 4 milyon resmi işsiz sayısı.
Tabii yani iş aramaktan vazgeçenleri işsizleri topladığın zaman oraya gidiyor.
Geniş işsiz sayısı yani çalışmaya hazır artı mevsimlik çalışanlar artı resmi işsizler ve zamana bağlı eksik istihdam diye tabir ediliyor. Bunları toplarsan 12.7'ye geliyor. O zaman da yalnız 12.7 diye gösterilen, pardon 9.6'ya geliyor geniş işsiz sayısı. TÜİK'in hesapladığı işsizlik oranı 12.7 iken geniş anlamda işsizlik oranı %27.
Ye çıkıp fırlayıveriyor, evet. Evet. Ki gerçek olan o çünkü hissedilen o şu anda.
Tabii 26.9. Yani şimdi bu, çünkü şöyle bakalım. Resmi işsizlik oranı %12.7 ise demek çalışma şeyindeki iş gücünün aşağı yukarı 9 kişiden biri işsiz. 8 kişi çalışıyor demek bu. Öyle mi?
Bu gerçekçi yani, değil. Evet.
Bu gerçekçi değil.
Değil tabii. Değil tabii.
Bu gerçekçi değil. Hani 4'te 1'den bile daha fazla işsiz sayısı. Anlatabiliyor muyum?
Bir de ayrı bir tartışma da şu eksende yürütülüyor ki ben çok katılıyorum. Çalışan nüfusa baktığımız zaman da işte asgari ücretin bu kadar yaygın olduğu bir ülkede ayrı çalışan kesim içinde de sorun var. Yani hani o da bu aslında işsizlik verileri içinde belki doğru bir katmamak lazım elbette ama o da bunlarla beraber tartışılması gereken bir durum bence. Bu kadar yaygın asgari ücretli çalışan bir toplumda Evet, hani bu işsizliğin de bu şekilde yükselmiş olması elbette çok daha böyle elle tutulur, hissedilir sorunlar yaratıyor bence.
Tabii. Tabii. Alo.
Buradayım. Yani bir şey söyleyeceksin diye bekliyorum.
Özür diliyorum. Ama artık yani bak mesela şimdi belki şey almadığım için izin vermeyeyim ama izin almadığım için isim vermeyeyim. Ama mesela şimdi basında çıkan ve saygı duyduğum insanlar bunlar. Mesela bir tanesi, hadi bu ismini de kullanayım, hadi referans yapacağım. T24'te yazan Barış Soydan diye bir arkadaş var. Tanışmıyorum ben kendisiyle. 2021'de ekonominin 7 temel sorunu diyemem. Ama gayet de güzel ve şey, doyurucu analizler yapıyor yani.
Evet evet, ben de severek okuyorum kendisini.
Şimdi bu 7 belayı şöyle sayıyor. Bir, enflasyon yükselecek diyor. İşsizlik. Burada ben yine klasik konuma geleceğim ama dolarizasyon, bu çok ilginç bir, burada dolarizasyon ilginç bir gelişme. Faizdeki önem bu bayağı ciddi artışa rağmen yurt içi yerleşiklerin bankalardaki döviz mevduat hesabında artış var.
Aralığın son haftası itibariyle 2 milyar dolar artmış. Evet. Yerleşikler bakarsak biraz daha az, hani şirketleri ayıklarsak, ama bu zaten faizden bağımsız bir güven sorunu ve yani enflasyonun hesaplanması ile ilgili bir sorun olduğunu herhalde yansıtıyordur. Bütçe ya da açıklanan enflasyonun bir sorunlu olduğunu yansıtıyordur.
Bütçe açığı diyor dördüncü olarak.
Evet, 5 cari
açığı. Biraz önce belirttiğiniz, evet. Yani kaç, 50 milyar mı dedin? Ne
38 kadar? Küsur. 38 kabaca.
%5.6 dedin değil mi milli gelir oranı?
%5.6 herhalde, 40'ı biraz geçer Aralık sonunda.
Bu çok önemli değil ama bunun nasıl finanse etme olanağı yok Türkiye'nin. Böyle bir şey var. Nasıl finanse edecek? Şimdi kötü ve sert bir şey söyleyememe izin verir misin?
Lütfen.
Mesela MHP'ye rağmen Türkiye'de yerleşik Çin muhalifi Uygurları belki Çin'e teslim ederek bu cari açığı finanse edecekler.
Evet. Ya da aşıyı öyle aldık, bilemiyorum. Ama ya da aşıyı öyle aldık, evet.
Bu hayır. Swap.
Ha, swap'ı diyorsun. Tabii swap'la. Ya işte Merkez Bankası kaynakları bitti, bir de swap'larla. Ama
swap yapacaklar. Çin Merkez Bankası herhalde, evet, swap için şey bekliyor, istiyor Türkiye'den. Çünkü Uygurlar ciddi bir sıkıntı yaratıyor şu anda Çin için. Ve bunların diyor şey diyor, sizde diyor bütün yöneticileri, işte onu Çin tabirine elebaşıları, şunları bunları, bunları teslim et bana diyor. Ya daha doğrusu bana et demiyor. Ülkelerine gönder diyor. Ülke dediğinde Çin yani zaten.
Evet.
Anlatabiliyor muyum?
O da tamam diyor zaten MHP'ye rağmen. Evet. Evet, doğru.
Bankaların batık kredileri bu. Bu çok en az konuşulan bir şey. Özür dilerim. Bankaların batık kredileri Türkiye'de, bunu unutmayalım, şey de söyledi. Baron da bunu.
Evet, ama orada bir rakam açıklandı bu hafta. Dikkatini çekmiştir muhtemelen. Ben Dünya Gazetesi'nde okudum. Daha sonra basının çeşitli yerlerinde çıktı. Bir dipnotta yeniden yapılandırılan, sürdürülen kredilerin 195 ya da 198 milyar TL olduğu açıklandı. Bunların içinde bir de sorunlu kredileri de eklersek, yani yaklaşık nereden baksak bir 70-80 milyar dolarlık bir sorunlu kredi stoğu üzerinde bankacılık sektörü ve Türkiye ekonomisi oturuyor şu anda.
Evet, işte bu yani bir anlamda hani yine amiyane bir tabirle bir pimi çekilmiş bombanın üzerinde oturuyor.
Aynen, maalesef. Saatli bomba, evet, aynen öyle.
Evet. Sonra 7 olarak da dış yazmış.
Evet, zaten hani
o olarak da dış bomba söylüyor. Şimdi evet. Çok şey, gayet analitik, sayılar vererek gayet düzgün yapılmış bir şey ama benim sayın beyefendiye değil tabii ama yani artık Türkiye'nin 2020'deki 7 belası deyince ben şimdi belki dudak altından güleceksin sen de ama eğitim ve hukuku komadan bunları tartışmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum.
Hiç bilmiyorum tabii ama aynı etkiyi yaratmıyor. Yani bunlar çok kronik, uzun vadeli çözülmesi gereken sorunlar. Bence her konuda hatırlatılmalı. Evet. Ama hani 2000 böyle yazı yazıldığı zaman, işte bizler de yazı yazıyoruz. Böyle işte eğitim sorunu, hukuk sorunu diye girdiğin zaman dikkat belki çekmiyorsun. Ama diğer veriler daha kısa vadede daha bugünü etkiliyor. Ama ben sana çok katılıyorum. Özellikle eğitimsizlik, eğitim sorunu, hukuksuzluk.
İki temel sorun.
Çok çok önemli, yani, evet.
İktisat politikasının bugün, yani işte ne diyeyim, maliye politikası, para politikası falan diye üniversite yıllarından beri ayrım yaparız ya, iktisat politikası. Yani iktisat politikası artık hukuk ve eğitim politikası haline dönüşüyor.
Evet, bugün yani, dünyası.
Önce bunları çözmeden diğer, yani para politikalarıyla, işte emisyonla ya da faizle ya da bütçe açıklarıyla, hazine nakil açıklarıyla şöyle ya da böyle oynamak pek anlamlı gelmiyor bana. Bir de Türkiye gibi ekonomide, çünkü Türkiye'nin yani çok kronik, yılları 10 yılları aşan bir tasarruf açığı var.
Ezelden gelen, evet, tabii.
Osmanlı'ya kadar giden bir
tasarruf açığı. Ya belki Osmanlı ilk yıl, aman Cumhuriyet'in ilk yıllarında hani öyle bir problem yokmuş, ama hani orada, onu da artık bugünün konuşması konu o değil herhalde.
Yine var ama yani şey.
Ya kapalı ekonomi, çok farklı dönemler, çok farklı başka türlü bir dünya.
Evet.
Ya yani bütün...
Yani Avrupa'ya, yüzümüzü Avrupa'ya çevirdik diyoruz. AİHM'in genel büyük daire kararını uygulamayacağım diyorsun ondan sonra. Aynı insan.
Evet.
Benim en çok da şuna gülüyorum. Ben bu benim eskiden beri eğlendiğim bir konudur. Sürekli olarak Avrupa Birliği'ne çifte standart tutuyoruz. Sence biz kaçlı standart? Ben 18-20 standart sana olduğunu düşünüyorum.
Ya orada şimdi yüzümüz Avrupa Birliği'ne dönük. Orada ne bekleniyor? Bence hani Avrupa'ya hani hadi alın dendi dün itibariyle açıklamalarda, büyükelçilerle toplantıda, ama orada da muhtemelen Gümrük Birliği'ni biraz daha revize edelim, biraz daha ticareti rahatlatalım. Dan öteye yüzümüz pek Avrupa'ya dönük gibi durmuyor zaten. Hani onu da iki tarafta istiyor. Herhalde olabilecek en olumlu adım, en ya da somut adım diyelim, o olabilir. Onun ötesinde zaten aynen dediğin gibi.
Cumhurbaşkanı demiyorum ama yani parlamenter sistemde Türkiye'nin başbakanı olsam, elime çantamı alır, bütün Avrupa Birliği şeyleri randevu alır, ziyaret ederim Cumhurbaşkanları, başbakanı.
Bir zamanlar öyleydi, hatırlıyoruz.
Ve şeyi isterim, yani bunun içinde Türkiye'nin elinden gelen her şeyi yapacaktır diye de söz veririm ve müzakere dosyalarının tekrar açılmasını talep ederim. Yani müzakere dosyaları açılmadığı sürece Avrupa'da yapılan ilişki şeylerin hiçbir anlamı yok.
Ya tabii işte o yüzden diyorum, gümrük birliği ötesine bir yere geçemeyecek.
Peki gümrük birliğini reform şey yapacağız, yenileyelim. Peki gümrük hizmetler sektörünü ya da mesela kamu alımlarını alacak mıyız gümrük birliğinin içine?
Ya işte evet.
Bu anahtar kavramı.
Ya zaten ama hani evet.
O piyasa gümrük birliğine girecek mi, girmeyecek mi?
Tabii. Girmeyecek, istenmeyecek. Hayır, girmeyecek, sokulmayacak. Çünkü orada başka bir düzen var.
Bu da başlarım böyle gümrük birliğinin içine.
Tabii. Yani o anlamda öyle. Yani orası öyle. Ama yani, orada da hani kendi içindeki sorunlar, işte bugün İtalya'yı izliyoruz. Almanya'da yönetim değişiyor. Merkel, 40 kaç bilinen Merkel gidiyor. Fransa mı öne çıkacak? Hani bir sürü tartışma içinde. İşte bir göçmen kozu, bir işte lojistik olarak Türkiye ve ekonomik olarak girift bağları oluşmuş olması. Hani ne atarım, ne satarım, ne alırım. Dolayısıyla gümrük birliğinin biraz daha işte güncelleştirilmesi, modernleştirilmesi, revize edilmesi, işlemlerin kolaylaştırılması öteye Avrupa Birliği'nden bir beklentisi bu hükümetimizle olamaz bence kimsenin.
Evet, yani bilmiyorum.
Ya bir taraftan da hani süremiz azalıyormuş burada, şimdi fark ettim, ama şey de var, ilginç bir tartışma da ki bu hani Türkiye ekonomisinde şuradan geleceğim, şu borç sorunu, saatli bomba dedik ya, biz bunu neden sürdürebiliyoruz? Çünkü küresel anlamda faizler çok düşük, küresel anlamda likidite çok fazla. İşte Fed aylık 120 milyar dolarlık tahvil alımlarına devam ettikçe para pompalanıyor piyasalara. Ama son zamanlarda da işte bu Covid-19 Biden'ın gelmesiyle hızlı toparlanacak ve Fed içinde tartışmalar var. Böyle bir anda 2 yıllıklarla 10 yıllık faizlerde bir ayrışma oluşmaya başladı. 2 yıllıklar yerine sayarken 10 yıllıklar yükselmeye başladı. Ve işte Fed'den açıklamalar bekleniyor. Evet, 2021 çok erken ama tekrar bir parasal sıkılaştırma döngüsüne girilir mi, girilmez mi? Yani bunun konuşulması bile... İşte 2013-2015 sürecinde hatırladığımız üzere piyasalarda acayip büyük dalgalanmalar yaratıyor. Böyle bir ortamda bu kadar kur değer kaybetmişken, bu kadar enflasyon yükselmişken, bu kadar dış borç ve bu kadar içeride sürdürülemeyen bankalara, özel sektörün borcu var iken böyle bir dalga gelmesi halinde ya da böyle bir sıkılaştırmanın hani 2021 olmasın, 2022'de başlasın, bu bile Türkiye ekonomisine inanılmaz bir deprem yaratacak boyutta olur. Bunun hani piyasayı belki çok yakından izlemeyen ama ekonomiyi merak ettiği için bizleri dinleyenler vardır. Hani bu çok önemli bir faktör haline gelebilir yılın ikinci yarısından sonra. Onun da altını çizmek istedim bu yayında. O yüzden uzun uzun konuştum.
Avrupa Birliği meselesi benim çok yani en az son 25 yılıma şey vurmuş bir mesele.
Oraya döndük, tamam.
Hem akademik olarak hem de şey olarak daha emekli olduktan sonra bile yani, bir makaleye yayınladım yani. Brexit ve Avrupa Birliği meselesi diye. Ondan sonra yani ben buna çok hoş bakmıyorum. Türkiye sosyal medyada hesap kapatma ve içerik kaldırmada uzak ara dünya lideri olmuş.
Bu şaşırtıyor mu ki? Yani bu rakamın bu şekilde açıklaması. Her gün yaşıyoruz içinde zaten.
Birilerinin arsızca şey demesi yani. Avrupa, yüzümüz Avrupa'ya dönük. Ama Twitter'ın şeffaflık raporuna göre Türkiye 2020 yılında en çok hesap kapatılmasını talep eden ülke sıralamasına yine bir.
Buna inanan var mı? Yani kim inanıyor? Halk zaten Avrupa Birliği ya da Amerika ilişkilerinin çok şahane olmasını umursadığını sanmıyorum. Hele ki bugünlerde konu açlıkken, fakirlikken. Avrupa Birliği böyle bir yüz dönüklüğünü herhalde ne kriterlerle değerlendireceğini gerçeklerin çok farkındadır. Zaten söyleyenlerin ve davranışları birbirleri bu kadar farklı olduğunda hani bunun bir sadece söylem olduğu, başlık olduğundan öteye. Yani kimi etkiliyor ki bu konuşma? Ben onu anlamakta zorlanıyorum. Bu konuşma hatta niye yapılıyor? Yatırımcı mı etkileniyor? Yatırım mı geliyor Türkiye'ye? Yani neden? Neden sence?
Bir yerlerine işte Türkiye tekrar Avrupa Birliği yoluna dönecek falan gibi böyle kimsenin inanmayacağı.
Kimse inanmıyor zaten. İşte ona uzun uzun demeye çalıştım.
Kimseyi ikna etmeyen böyle saçma sapan şeyler. Yani. Şeyler ortada ya, kriterler ortada. Yani neden biz Twitter'ın bu hesap şey konularına dünya birincisiyiz? Niye ahim kararları uygulanmıyor? Yani evet. Avrupa Birliği demek bu demek yani. Avrupa Birliği ifade özgürlüğü demek. Hukuk yani. Ekonomik olarak rekabet demek.
Kurallı yani, demek. Şeffaf demek.
Şeffaflık evet. Demek. Rekabete varız ama mesela bazı sektörler onun dışında kalsın. Türkiye bu. Ama Türkiye evet. Çifte sanatı değil. Çifte sanatı olan Avrupa Birliği. Evet. Gümrük birine girelim. Ama mesela kamu alımları sektörü onun dışında kalsın. Lütfen. Kalsın, evet. Güzel. Hassas sektör. Ben bu lafa çok bayılırım. Hassas sektör. Bayılırım bu lafa.
Hassas deniyor mu son zamanlarda kamu?
Artık hayır, hassas sektör şuna deniyordu. Rekabeti açılırsa sıkıntı çıkacaksa rantın evet. Atılacağı sektörlere deniyordu. Artık bunların rekabeti açılması diye bir şey gündemden çıktı. Dolayısıyla evet. Denmiyor.
Doğru çünkü ben bayağıdır duymadım. Evet.
Denmiyor çünkü öyle bir tehlike kalmadı. Yani o rantın ortadan kalkması tehlikesi kalmadı. Ama tekrar mesela Avrupa Birliği tamam gümrük birliğine işte sektörleri tarım dahil alıyoruz deseler. Tarım dahil alıyoruz deseler. Bak o zaman Türkiye'de ne fırsatlar çıkar.
Çıkar tabii. Ya peki şimdi işte 20'sinde
tarımcı olarak ister misin? Sana özel soru. Yani, tarımcısın aynı zamanda. Hem bir entelektüel iktisatçısın ama aynı zamanda tarımcısın.
Yani çiftçiyim evet.
tarımcısın işte. Yani ister misin tarımında gümrük birliğine girmesine?
Valla gümrük birliğinden önce tarımda bir Avrupa ile şu görüşmeler başlasa ve bir politika bile oluşturulabilse bence çok daha farklı olur Türkiye'de tarım. Hani bunu hep diyoruz, ayrı bir program yapıp konuşmak lazım belki ama yani Türkiye'de üretim kapasitesi çok yüksek tarımsal anlamda her şeye rağmen. Bütün bu işte küresel ısınmaya rağmen, verimsizliklere rağmen, finansman kısıtlarına ve işte ölçek problemine rağmen. Fakat strateji olmaması, bir önümüzü görememek.
Tarımsal üretimimiz var 70.
Tabii dolayısıyla hani korkunç bir potansiyel ve hatta bu işte bu ısınma ile iklim değişikliği ile beraber arkasından hani Türkiye aslında istese çok büyük bir sıçrama yapabilirim. Brezilya bunu nasıl yapıyor işte ne bileyim bir sürü örnek var. Buralar bunlar çok okuduğum için kafayı yoruyorum. Ama strateji yok, plan yok. Yine günlük işlerle yönetilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla evet, ben Avrupa ile görüşmelerin başlamasını isterdim. En azından bir düşünülsün, tartışılsın diye.
Evet, yani çünkü evet sıkıntılar yaşayabilir tarım, ama unutma 96'da gümrük birliğine girerken en çok bu gümrük birliği sürecinden kaygı duyan sektörler buradan taçlanarak çıktılar bu süreçler. Başta evet. Beyaz eşya ve otomotiv yani.
Evet.
Evet. Ama evet. Avrupa Birliği Türkiye raportörü, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü bak ne diyor? Artık aş mektupları değil, somut gerçekler istiyoruz diyor.
Doğru.
Ve bize mesaj verecekseniz diyor, ahim kararlarına uygun, Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılmasını sağlayın, HDP'li belediye başkanlarının görevi iade edin, devletin yargı kararlarına ve STK'lara müdahale etmemesini sağlayın diyor.
Mümkün mü ya? Mümkün mü bu ortaklık içinde? Bunlar şey ya işte, havada kalacak gelişim. Ya ama işte şimdi onu soracaktım, sonra konu tarıma geldi. Hatta ondan sonra da toparladım programı. Biden göreve gelecek. Biden Avrupa ile daha yakın temas içinde çalışacak. Avrupa ile işte önce Çin'le olan ilişkileri herhalde başka bir role oturtmaya çalışacaklar. Ve tabii ki Türkiye gündemde olacak. Şimdi biz başlıkta olsa Avrupa'ya yüzümüzü döndük. Nasıl bir pazarlık olabilecek ki? İşte ben onu anlamaya çalışıyorum. Bu sözler ne için? Bu sözler Biden'a hitaben mi? Yoksa gerçekten hiçbir konuda ilerleme, Avrupa Birliği ne uyum konusunda ilerleyememiş bir Türkiye olarak Avrupa'da bir muhatap var mı bu konuda? Hani aa ne güzel, hadi tekrar oturalım diyebilecek birisi var mı? Bu laflar kime söyleniyor? Neden söyleniyor? Ne göreceğiz biz önümüzdeki işte? Önümüzde NATO toplantısı var, Avrupa Birliği'nin toplantısı var. Amerika'daki görev değişikliğinin getireceği S-400'lerin gündeme gelmesi var. Yani ne elde edebileceğiz? Hangi basamaklar üzerinden sence?
Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani,
ben de bilmiyorum. O yüzden soruyorum. Aklım yetmiyor.
Başkanı hanımefendi Ankara'ya gelecek galiba ay sonunda.
Kim?
Neyden? Galiba şeye gelecek. Ankara'ya gelecek diye duydum. Ondan sonra ne konuşacaklar? Niye geliyor Ankara'ya? Yani Türkiye tamam aday ülke ama artık fiilen bu adaylık yok yani. Fiilen yok.
Yok canım, evet.
Ama bunu kağıt üzerindeki yani bu de yüre süren adaylık sürecini de facto'ya yani yürüyen bir adaylığa çevirmek için mi geliyor? Yoksa yani benim de aklım bu, hepimiz görüyoruz. Bunları kötü kokular geçiyor. Bir göçmen meselesi var. Bu göçmen meselesinde bu süreçte çok özellikle Almanya çok silah sattı Türkiye'ye.
Evet.
Unutma, Avrupa Komisyon Başkanı von der Leyen'den bir önceki görevi Almanya'nın savunma bakanı.
Evet. Doğru.
Yani bilmiyorum yani.
Ya şunu hatırlamak lazım. Avrupa Birliği'nin kapısının açılması zaten Kopenhag kriterlerinin karşılandığının tescil edilmesiyle olmuştu. Kopenhag kriterleri dediğimizde özelinde insan haklarıyla ilgili, hukukla ilgili kriterler. Türkiye o konuda o yılın 2004'tü sanıyorum. Oldukça gerisine düşmüş durumda.
Çok bugün, yani bugün
tekrar çıplak aramalardan bahsediyoruz. İşte rektör atamaları, ifade, gazetecilerin içeride oluşu, sürekli dava açılması vesaire vesaire. Dolayısıyla aslında hani o kayıp tamamıyla o anlamda da.
Bugün 99 Kopenhag'a geri dönsek, bugün Türkiye koşullarıyla kesinlikle bu yeniden teyit dediğimiz. Çünkü eskiden 60 Can Kıran taşması var ama ikinci defa teyit asla edilmezdi Türkiye adaylığı.
Olamaz tabii.
2004'te de asla müzakerenin açılma kararı verilmez. Ben orada bir laf vardı. Yeterince yerine getirdik diye. Getirdiler diye. Yeterince. Yani sufficiently şey galiba İngilizce'de sufficiently yazıyordu. Ondan sonra şimdi artık sufficiently yani yeterince falan yok yani. Şu anda 2004'ün çok çok çok gerisinde.
Çok gerisinde. Maalesef. Ama bunu o tarafta biliyor, bu tarafta biliyor. O taraf bir şey yapmadıkça ya da ya işte bu iş ticari yaptırımlar ya da ticarete yansımadığı noktada işte karşılıklı böyle o konuşuyor. Aşk mektubu istemiyorum diyor, şunları yap diyor. Bu taraf evet yüzümüz dönük diyor ama bildiğini okumaya devam ediyor. İşte arada Suriye meselesi, göçmen krizi olduğu için adımlar atılamıyor Avrupa tarafından daha. Türkiye'yi en azından aday olduğu açıklanan sisteme daha uyumlu kılabilmek için bir adım yaptırım getirilemiyor. Öyle sürüklenip devam ediyor. Hani kimseye de faydası yok aslında bu ilişkinin. Yani ticarette kaldığı yerden zaten devam ediyor.
Ama tabii onu da yapmıyorlar tabii. Az da olsa küçük. Çünkü bu pandemi şeyi Avrupa ekonomisini de çok fragil hale getirmiş ortaya. Dolayısıyla Türkiye'yi gümrük dışına taşıyalım deseler ona da cesaret edemeyebilirler. Türkiye için çok kötü olur ama Avrupa için de marjinal de olsa bir olumsuzluk yaratır tabii. O marjinal olumsuzluğu da üstlenmezler diye düşünüyorum.
Yok şu anda evet, mümkün değil. Eser hakkında başka bir şey var mı? Çünkü süremizi doldurduk.
Özel olarak yok. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Bak yine şey açıklandı yani. Böyle açıklandı da bunlar araştırma şirketleri. Dünyanın en önemli 50 markası. Uzaktan yakından Türkiye içine giremiyor bunlar. Yani evet. Sıkıntılı bir şey yani. Hakikaten sıkıntılı. Marka yaratamıyorsan bu küresel şeyde rekabette nasıl başa çıkacaksın? Ha bir de tabii bu önemli bir şey. Bu sana göndereyim bunu ondan sonra. Şu anda en önemli 4 markası dünyanın Google, Amazon, Apple ve Microsoft. Şimdi uzak ara önde geliyorlar. Arkadan 5. Samsung geliyor ama Samsung 62 milyar dolarla geliyor marka değeri. Biraz önce sahiplerim arasında mesela Google 165 milyar dolar sırf marka değeri söylüyorum. Ama Samsung, bir tek Amerikalı olmayan Samsung var. Samsung'un arkasından hemen arkadan yine Coca-Cola geliyor mesela. McDonald's geliyor. Anlatabiliyor muyum?
Evet, ya eskiyle yeni arasının kapışı var. Orada teknoloji tabii yükseğe çıkıyor. Bir de
hani Çin'den bir şey atak yok. Anlatabiliyor muyum? Yani kimse bunu şey yapmıyor. Yani Çin de marka yaratmakta zorlanıyor. Bak iyi kötü Güney Kore Samsung diye bir şey yarattı.
Çin'in de var ama herhalde de bir işte Xiaomi, Huawei bunlar önemli markalar bence şu anda dünya ölçeğinde.
Şu bu araştırma. Evet ama yani bunların sokağa çıkalım soralım. Sokakta Amazon'u bilmeyen var mı? Yok.
Tabii. Evet. Hani bunlar ama çok arkadan gelip koşanlar. Hani önümüzdeki 2-3 sene çok farklı yerlere gelmiş olabilirler. Çin firmaları eğitime az önceki verdiğim hani o neydi? Hukuk ve eğitimdi. Hukuk evet sorunlu. Fakat inanılmaz bir eğitim kalitesi var Çin'de.
Tamam. Evet. Yani Samsung'un arkasından Coca-Cola, Toyota geliyor ondan sonra, Mercedes, McDonald's, Disney var yani. Öyle bir şey bile var yani, anlatabiliyor muyum?
Evet.
Türkiye yok bunların
arasında.
Türkiye yok. Yani. Yok. Hiçbir şekilde yok Türkiye. E şimdi marka yaratamıyorsan nasıl olacak yani? Bunu ne bileyim ben.
Deyip programı kapatıyorum ben.
Programı kapatalım. İnşallah daha olumlu şeyler konuşabildiğimiz.
Evet, neyse hani haftaya herhalde
bir şeyler yapıyoruz diyeceğimiz günlere de
evet ya, zor bir seneye daha girdik ama en azından bu senede Trump olmayacak, bence bu çok güzel bir şey.
O
kesin. Kısa vadede.
Haklısın. Bence olağanüstü bir sonlandı 2020. 3 Kasım'da dünya bir beladan kurtuldu. Bir beladan.
Ha, öyle şeyler yaptı ki kendini de bitirdi. Muhtemelen politika dönüşü pek kolay olmayacak. Hatta olmayacak.
Yani çok rahat herhangi bir yere buna izin vermeyebilirlerdi belki soranda ama nükleer falan da kullanabilirdi yani.
Yani işte onları da elinde, yani işte bakın bugün neler olacak ama hani öyle de böyle sonuçta ister bugün az edilsin ister edilmesin işte 20'sine kadar gitmiş olacak ve inşallah benzerleri o akımda yok olur Amerika'dan başlar ve dünyaya yayılır ama tabii o çok iyimser bir beklenti.
Düşünebiliyor musun? Nancy Pelosi 6 Ocak'tan sonra şeyi arıyor, Pentagon'u arıyor yani, Nancy Pelosi, Kongre'nin işte en önemli kadını. Evet. Ondan sonra Temsilciler Meclisi'nin başındaki kişi ve diyor ki bir şey yapın, bu adam çılgınlık yapıp kullanmasın diyor ve Pentagon'dan garanti alıyor.
Ya orada açıklama mektup yazıyor, bugün biz Biden'a bağlılık yemini ettik gibi, yani çok çok absürt dönemler aslında.
Evet yani evet.
Çok, çok teşekkür ederim Eser. Dinleyenlere de evet, çok teşekkür ederim.
Dikkat etsinler.
İşte çalışıyor herkes hep bizim gibi.
Ben de.
Haftaya görüşmek dileğiyle. Evet, teşekkürler. Görüşmek üzere.
Çok teşekkürler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.